Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countly'nin kurucu ortağı. Levent Aşkan ise Made in Turkey podcastinin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Podcastimin 14. bölümünde konuk aldığım Fırat Demirel ise girişimler.net'in kurucusu ve aynı zamanda teknoloji yazarı. Patreon'da aylık 5 dolar paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/cagrisarigos, Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz yazarak beni destekleyebilirsiniz. Çağrı Sarıgöz Podcast'in 45. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde VL Medya İş Geliştirme Direktörü Özgür Karayalçın konuğumdu. Özgür'le girişimcilik ve oyun sektörüne yönelik deneyimlerinden ve VL Medya'nın koronavirüs sürecinde yaşadığı deneyimlerden bahsettik. Ayrıca bölüm sonunda Mart ayının çekilişini yaptım ve podcast'te yorum yapanlar arasından bir kişi Twin Size robotik setini kazanmaya hak kazandı. Keyifli dinlemeler. Özgür abi merhaba, hoş geldin.
Merhabalar Çağrı, hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim davet ettiğin için. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. İşte evden, hepimiz olduğu gibi evden yaşıyoruz, çalışıyoruz. Sizin nasıl ev hayatı şu an? Uyum sağlayabildiniz mi?
Biz de herkes gibi eve geçtik. Tüm şirkette çalışanlarla birlikte uyum sağlamaya çalışıyoruz tabii. Herkese kolaylıklar diliyorum süreci. İnşallah hep beraber sağ salim bir şekilde atlatırız ülke olarak. En kısa sürede bu sürecin bitmesini istiyoruz.
Aynen, inşallah. Zaten detayında konuşuruz şirket olarak nasıl geçtiğinizi. Ama öncesinde biraz kendinden bahseder misin? Özgür Karayalçın kimdir? İşte nerelerde okumuştur? Şimdiye kadar nelerle uğraşmıştır?
2005 ODTÜ mezunuyum. ODTÜ İstatistik mezunuyum. Mezun olduktan sonra da Almanya'da Kaiserslautern Üniversitesi Matematik Master yaptım. Ardından Türkiye'ye döndüm ve ODTÜ Teknokent yönetici şirketinde çalıştım. Bir 9 sene çalıştım, uzun süre orada. Onun ardından VL Medya'ya geçtim. VL Medya'da iş geliştirme direktörüyüm. ODTÜ Teknokent'te çalışırken zaten Türkiye Oyun Geliştirme Derneği'nde de ODTÜ Teknokent'i temsil ediyordum yönetim kurulunda. Şimdi VL Medya'da yine başkan yardımcısı olarak oyun sektöründe bir şeyler yapmaya çalışıyoruz aynı zamanda.
Teşekkürler. Ben şeyi ilk merak ettim, hani böyle LinkedIn'den kariyerine baktığın zaman zaten hani biliyordum Kübra'dan dolayı, Kübra'da eşim Kübra'da ODTÜ Teknokent'te çalışıyordu, birlikte hani çalışmıştınız. Hani bir 9 yıl gibi bir süre ODTÜ Teknokent'te, hani bayağı uzunca bir süre çalıştıktan sonra VL Medya gibi hani nispeten daha küçük ve hani startup boyutunda bir şirkete geçiyorsun ve aslında ODTÜ Teknokent'teyken bu tarz Teknokent ofisi olan şirketleri işte denetleyen, onlara devletin getirdiği kuralları uygulayan, onlara işte ofis sağlayan, işte onun dışında desteklerden yararlanmasında yardımcı olan ama hep böyle daha üst konumda olan bir hani yerdeydi. Yerden daha böyle kurumsal bir yerden böyle hani bir startup ortamına geçişin hani nasıl bir deneyim oldu senin için ve hani nerelerde zorlandın, nereler böyle en çok sevdiğin yanları oldu bu hani yeni işin, yeni çalışma ortamının?
Çağrı, aslında ODTÜ Teknokent'teki deneyim çok güzel bir deneyimdi. Çünkü birçok şirketle iç içeydim. Birçok şirketle tanışıyorduk. Ben IST kümelenmesiyle uzun bir süre kuruluşu ve daha sonra işte Kübra'da birlikte çalıştık. Onların süreçlerin yürütülmesiyle ilgiliydim. IST firmaları da çok daha çok biliyorsunuz, startuplar daha dinamik. Hemen kuruluyorlar, olmuyorsa da batıyorlar böyle. O yüzden birçok şirketin kuruluşunu, batışını ya da yükselişine şahitlik etmiş birisiyim. Ya işte O Ne Diyor'yu Türkiye'de tanımayan yok artık. O Ne Diyor'un ilk kuruluş aşamasında işte Kaan'la sohbetlerimiz olmuştu. Fikrinden bahsetmişti falan. Ya O Ne Diyor'un kuruluşuna şahitlik etmiş birisiyim. İşte Evreka'yı yine birçok şirket tanıyordur. Evreka'da Umutcanlar'la bu Evreka'nın kuruluşuna ya bu projenin başlangıcına şahitlik etmiş bir insanım. Tabii bu farklı bir tecrübe katıyor, deneyim katıyor insana. O kadar şirketin kuruluşuna, büyümesine tanıklık eden. Bu arada çalıştığım şirket VL Medya'nın da yine kuruluşunu ve Teknokent'e başvurusunu alan kişi bendim. VL Medya'nın da büyümesine şahitlik etmiştim bu süreçte. VL Medya ilk bize geldiğinde kurulmamıştı tabii de. Daha önceki şirket 5-6 kişilikti herhalde ekip. Daha sonra 10 kişi oldu. Ondan sonra bugünlere geldi. O bana çok, benim için çok özel bir deneyimdi, özel bir tecrübeydi. Başka bir yerde bunu yaşayamazdım. Çünkü birçok firmayı gözlemliyorsun. Ama bir yandan da kurumsal bir yerde çalışıyordum ve kurumsal şirket olmasından ziyade şirketleri denetleme görevi de bizdeydi. Ya biraz polis gibiydik de yani. O polis şapkası benim çok hoşuma gitmiyordu açıkçası. Daha çok o firmalarla birlikte onlara destek olan, onların yanında yürüyen bir role bürünmek istiyorduk. Ama ister istemez de denetleme görevimiz de vardı. O yüzden ben oradan değil de VL Medya gibi şirketlere, startuplara geçme hep aklımdaydı, hayalimdeydi. Ama tabii biraz şey, hem eşim hem ailem, ya işte sen ODTÜ gibi bir yeri bırakıp niye bir startup'a gidiyorsun diye aslında biraz da böyle şey yapıyorlardı, böyle sıkıştırıyorlardı. Yani kurumsaldan bir startup'a, ya startup da demeyelim aslında artık, scale-up ölçeğine gelmiş bir şirket VL Medya.
Evet.
Ama yine de hiç duymadıkları, adını sanını bilmedikleri bir küçük 50-40, 30-40 kişilik bir şirkete geçiyor olmanı yadırgıyorlardı. Ve sen garanti işin var işte, memuriyet gibi bir iş, orası orayı niye bırakıyorsun diye bir aile baskısı da yaşamadım değil. Ama artık belli bir olgunluğa geldiğimi düşünmüştüm. Daha farklı şeyler yapma hayalim de vardı. VL Medya'dan da böyle bir teklif gelince değerlendirdim ve geçtim. Çok memnun oldum. Bir startup yani, bu çok dinamik bir şirket, hızlı karar alan bir şirket. Farklı farklı ürünleri çok hızlı bir şekilde test ediyoruz ve deniyoruz, vazgeçiyoruz ya da devam ediyoruz. Bu tarz kararların içerisinde bulunuyor olmak, yaşayabilmek, o süreçleri yaşayabilmek benim için çok güzel bir deneyim oluyor VL Medya. Ya o yüzden benim ruhuma ve hareketli yapıma aslında VL Medya gibi bir şirketin daha uygun olduğunu söyleyebilirim içeride.
Anladım. Bu arada VL Medya'yı da hani bir tanıtabilir misin hani bilmeyenler için?
VL Medya 2014 yılında kuruldu ama onun öncesi var. Öncesinden bahsetmezsem biraz eksik kalır. 2007 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden mezun arkadaşlar, Yeni Fikirler Yeni İşler, ODTÜ Teknokent'in yine bir girişimcilik programı. Orada birinci olarak şirketi kuruyorlar. Arttırılmış gerçeklik üzerine bir proje, canlı kitap diye bir proje. O zamanın teknolojisiyle 2007 yılında arttırılmış gerçeklik aslında biraz erken bir teknoloji. Bir ürünleştirmek için çağrı. Yani böyle time to market dediğimiz doğru zamanda doğru ürünü piyasaya sunmak gerekiyor ya.
Evet.
Biraz bizimkiler erken yapmışlar bu işi. Çünkü daha teknolojinin dev firmaları bile arttırılmış gerçeklikle ürünleri daha yeni yeni çıkartıyorlar. Ve onlar da henüz çok halka yaymış da biliyorsun. Ve 2007 yani 13 yıl önceki süreçten bahsediyoruz. İşte onların projesi şöyleydi. Bir tane kitabı rafa koyacaksın. Sonra öğrenci kitabı alacak. İşte fen bilgisi kitabı diyelim. Evindeki laptop kamerasıyla birlikte işte o scan edecek bazı şeyleri kitabın içerisindeki. Onları canlandıracak ve daha gerçekçi bir şekilde sana hem videolarla hem görsellerle, içeriklerle kitabı anlatacak. Yani o zaman teknolojisinde herkes de birçok hoşuna gidiyor bunun. Ve birçok yerden ödüller alıyor. Bizim ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden mezun ortaklarımız. Çok da tabii dahi arkadaşlar, her şeyde yapılmaz denilen şeyleri yaparak ilerliyorlar ama ürünü rafa koyup satma aşamasına gelince zorluk orada başlıyor. Bizim ben her yerde söylüyorum, bizim ortaklardan Furkan şunu söylüyor. Biz diyor satışlardan hesapladık, bir hesap yaptık satışların neticesinde. Kitap başına 1 lira geldiğini fark ettim ben diyor. O esnada anladım diyor yani bu işin ölçeklenmesinin ne kadar zor olduğunu. Çünkü 10 milyon tane satsan 10 milyon lira bir kar oluyor. Ve bu 10 milyon tane satmak o kitaptan çok zor. Ama elde edeceğin kar da işte o zamanın parasıyla 5 milyon dolar diyelim. Ve 5 milyon dolar limiti olan bir girişime de başlamak mantıklı değil. Ve satış da çok zor aynı zamanda. Çünkü herkesin evinde o seviyede laptoplar o dönemlerde yok. Cep telefonlarına bu kadar yaygın değil bu akıllı telefonlar o dönemlerde. Oradan farklı projelere geçelim diyorlar artık. Çünkü o projenin artık öleceğini ve başarılı olamayacağını hissediyorlar. Mobil akımı fark ediyorlar. Mobil dünyayı görüyorlar tabii. Facebook çıkıyor, tüm dünyada trend oluyor. İşte iPhone'lar çıkıyor, akıllı telefonlar çıkıyor. Ve mobil tarafa kaymaya başlıyorlar. İlk çıkışları da Facebook'un bir benzerini WAP telefonlarına, eski nesil telefonlara, yani Facebook'un çalışmadığı telefonlara Facebook'un benzerlerini yapalım diyorlar ve WAP üzerine bir blog oluşturma fikriyle çıkıyorlar. Ve o tutuyor proje, WAP blog. Daha sonra farklı arkadaşlarla bir araya geliyorlar, Moment diğer bizim şirketimiz. Onlarla bir araya gelip VL Medya'yı kuruyorlar, WAP blog'u büyütmeye çalışıyorlar. Bir yandan da oyun yapmaya da devam ediyorlar. Araba yarışları yapıyorlar, işte strateji oyunları yapıyorlar. Yani böyle mobile hem oyun yapan hem sosyal medya uygulaması yapan bir şirket haline geliyor VL Medya. Bir mobil teknoloji şirketi diyebiliriz. Şirketten de aslında biraz çalışan ekiplerden biraz bahsedeyim ben. Hı hı. Bir mobil uygulamayı ya da oyun işte en baştan sonuna kadar bir ürün haline getirip test edip piyasaya sunacak. Çünkü bir şirket haline geldik. 60 kişilik bir ekibimiz var bizim şu anda. Bir iOS, Android ve backend ekibimiz var. Bunlar yazılımımız bizim. Her şirkette olmazsa olmaz. Ama bizde iOS, Android ekibi ayrı ayrı. Biz native geliştiriyoruz uygulamalarımızda. Daha sonra bir product ekibimiz var tabii. Birçok yazılım şirketinde aslında atlanan olmayan bir birim product ekibi. Biz onun çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani bir ürün nasıl olacak? Ürünün gelir modelleri ne olacak? İşte tasarımcıyla birlikte hangi buton nerede olacağı kadar detaylı bir şekilde çalışan bir ekip. Tasarım ekibimiz var tabii ki. Marketing ekibimiz var. Marketing ekibimiz hep bitince o piyasada bunun tanıtımı yapıp kullanıcı elde etme, 100-200 için dediğimiz kullanıcı elde etme çok maliyetleri çok arttı son zamanlarda. En uyguna kullanıcı elde etmek için çalışan ve o kullanıcıdan da yine nasıl daha fazla para kazanırıza çalışan ekibimiz var. Ve nihayetinde ürün bitip test edilecek tabii ki. Bir de test ekibimiz var. O da çok kritik aslında. Çünkü hata veren sürekli bir uygulamayı ya da oyunu kullanıcı hemen siliyor. Hı hı. O yüzden hatasıza yakın çıkması lazım. Yani %99 küsür crash free dediğimiz şekilde olması lazım ürünün. Yoksa çok harika bir ürün büyük bir fail ile uğrayabilir. Bir de test ekibimiz var. Yani VLMedia baştan sona kadar bir uygulamayı, oyunu tasarlayıp, geliştirip piyasanın growth'unu da yapabilecek bir ekibe sahip şu an.
Anladım, süper. Tamamen mobil odaklı sanırım o zaman değil mi? Yani de masa üstüne yönelik oyun yapmıyorsunuz sanırım.
Yok, tamamen mobil odaklı bir mobil teknoloji şirketi diyebiliriz.
Anladım, anladım, süper. Peki senin hani VLMedia'daki rolün nedir? Senin mesela bir günün nasıl geçiyor?
Yani VLMedia yaptığımız şeyler aslında çağrı herkesin girmeye çalıştığı bir alan. Mobil pazar geçtiğimiz yıl 2010 yılla birlikte 100 milyar doları geçmeye başladı bulunduğumuz pazar. Mobil uygulama ve oyun toplamı 100 milyar doları geçti. Herkes diyor ki bu artık dünya mobile kayıyor, biz de oraya girelim. Herkesin girdiği yerde tahmin edeceğin gibi çok rekabetçi bir yer. Biz de o yüzden geliştirdiğimiz ürünleri, uygulamalarımızı ve oyunlarımızı geliştirirken insan kaynağı bizim için çok kritik, çok önemli. Her teknoloji şirketinde olduğu gibi. Ve Türkiye'de de bu alanda nitelikli insan kaynağında biraz sıkıntı var, biliyorsun sen de. Bizim için o yüzden insan kaynağı çok değerli. Yani o arkadaşlarımızın bizden mutlu olması, verimli çalışması ve bizden ayrılıp başka bir şirkete gitmemesi çok önemli. Çünkü o çalışanda know-how birikiyor. 3-5 sene sonra arkadaş gidince o know-how'u tekrardan yeni çalışana aktarmak, orada biriktirmek çok zor. O yüzden bizim gibi büyüyen şirketlerin en önemli bence önlerindeki engellerden birisi insan kaynağını şirkette uzun süre tutabilmek ve ona yenilerini ekleyerek büyütebilmek. Biz de o yüzden biraz bu alanda çok ciddi vakit sarf ediyoruz. Bu çalışanlarımızın daha mutlu olması, onların daha verimli çalışması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ve fena da gitmiyor. Geçen sene sadece yurt dışına biz çalışan kaybettik. 4-5 arkadaşımız yurt dışına gitti ama onun dışında Türkiye'de başka bir şirkete giden olmadı. Biz şöyle bir dezavantajlı yerdeyiz. Otu Teknokent'te yerimiz. Otu Teknokent'te de çok büyük şirketler var. İşte savunma sanayi şirketleri var. İşte büyük yazılım şirketleri var. Biz tabii onlarla rekabet ediyoruz. Onlardan çalışan alıyoruz ya da onlara çalışan veriyoruz. O yüzden bizim için en önemli şey insan ve bu aralar ona çok çalışıyoruz Çağrı.
Anladım. Evet, gerçekten özellikle teknoloji şirketlerinde kritik bir boyuta geldi. Zaten en birkaç senedir yurt dışına gidenlerin de çok olmasından dolayı. Tabii de İstanbul zaten hani daha bu işin merkezi ama Otu Teknokent'in de bir avantajı hani hem ODTÜ, Hacettepe, Bilkent bu üç üniversite birbirine çok yakın olduğu için daha böyle öğrenciyken işte stajyer alıp falan hani onları şirkete dahil etmek gibi hani yollar izlemek mümkün oluyor. Peki ne tarz çalışmalar yaptınız ve hani neler böyle genelde etkili oluyor? Hani çalışanlar neleri seviyor? Yani ne tarz böyle diyelim ki işte ona verdiğim bir hak mı, bir özlük hakkı mı yoksa işte çalışma ortamında sağladığım bir şey mi ya da işte esnek çalışma yönelik şeyler mi?
Çağrı, bir stajdan bahsettin sen. Mesela staj programımızdan bahsedeyim ben sana. O bizim iyi işleyen programımız çünkü. Biz yazın 2,5 aylık bir programımız var. Gerçi bu sene ne olacağı şu anda belli değil. İçinde bulunduğumuz mevcut durumdan dolayı tam emin değiliz. Onu yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Ama geçtiğimiz senelerdeki uygulamamız şöyleydi. 2,5 aylık bir staj programımız var bizim. Hı hı. Öğrencileri tabii ki bayağı başarılı oluyoruz. Bu sene 350'nin üzerinde başvuru aldık. 350-400 civarında başvuru aldık staj yapmak isteyenler. Bunlara bir test gönderiyoruz önce HackerRank üzerinden. Bu testi yapanlarla birebir mülakat yapıyoruz. Ve mülakatı geçen arkadaşlarımızdan 10 tanesini yaklaşık staj programımıza alıyoruz. Bunlara maaş veriyoruz, aylık maaş. Hı hı. Ve 2,5 ay boyunca bizim şirketimizde staj programına dahil oluyoruz. Programda ne yapıyoruz peki? Bir tane o ekiple birlikte, bizim mentor arkadaşlarımızla birlikte bir tane proje fikri ortaya atıyoruz. Bu fikir bir uygulama fikri oluyor tabii bizim için kendi alanımızda. Bu uygulamayı 2,5 ayda bu arkadaşların iOS versiyonunu, Android versiyonunu ve altyapısıyla birlikte, backend ile birlikte çıkarıp teslim etmesini bekliyoruz. Ve bizim arkadaşlarımızla mentorluk yapıyorlar burada. Bu staj programı neticesinde arkadaşlarımız neyi öğreniyor? Bir uygulamayı baştan uca geliştirmeyi test ediyorlar, öğreniyorlar. Bir prototip ürün çıkarmış oluyorlar. Ve biz de bu 10 kişiden bizim şirketimizde çalışabileceğini düşündüğümüz kapasitedeki arkadaşımızla da devam ediyor şirkete. Mesela insan kaynağı ile ilgili problemlerimizden bir tanesini en azından alttan gelen genç arkadaşlarımızı bu şekilde çözüyoruz. Böylece ODTÜ'lü Bilkent arkadaşlarımızla çalışma imkanımız oluyor. Bizi daha yakından tanıyorlar 2,5 ay içerisinde. Bizi tercih etme şansları doğuyor. Öbür türlü ODTÜ'den mezun bir kişi daha rahat nereye gidebilir? Aselsan'a gidebilir, Havelsan'a gidebilir. Bir sürü opsiyon var. Udemy'ye gidebilir. Atlassian var işte, yeni bizim binada Opsiyon'u satın aldı. Atlassian'a gidebilir. O opsiyon çok fazla. Ama bu şekilde VLMD'yi tanıyor. VLMD'de vakit geçiriyor. Bizim mühendislerimizle iletişime geçiyor. Ve bizi tercih etme şansı oluyor. Çok iyi mühendis arkadaşlarımız oradan alma şansımız oluyor. Bu programımız bizim güzel işledi geçen sene. Oradan mezun olup bize gelen arkadaşlarımız var, çalışan arkadaşlarımız var. İK'yı desteklemek için böyle bir şey yapıyoruz. Onun dışında tabii diğer şirketlerin sunduğu gibi özel sağlık sigortalarımız var. İşte Multinet yemek kartını mesela biz olabildiğince yukarıdan yatırmaya çalışıyoruz. Limit olarak arkadaşlarımız rahat etsin diye. Sabah kahvaltı veriyoruz ofiste. Esnek mesai uyguluyoruz. Bu esnek mesai 8 ile 10 arasında işe başlıyorsun. Yani sabah 8'de de gelebilirsin trafiğe girmemek için, ya da 10'a doğru da gelebilirsin işe.
Ya, güzelmiş.
Buna göre mesain tamamlayıp çıkıyorsun. Yani 17'de çıkarsın, sabah 8'de geliyorsan yine trafiğe kalmazsın. 10'da geliyorsan da, 9'da geliyorsan da işte 6'da çıkarsın. 10'da geliyorsan 19'da çıkarsın. Ve sabah geldiğinde de kahvaltı hazırlanıyor. Açık büfe kahvaltımız var. Orada dilediğini yiyebiliyorsun. Rahat bir şekilde ve güne keyifli başlayan zaten. Çünkü sabah bizim jenerasyonda ve yeni nesilde de çok görüyorum ben, işte sabah zorla kalkıp bir şeye gitme durumu var ya Çağrı.
Evet.
Biz bunu en azından biraz kırmak için böyle bir şey geliştirdik. En azından sabah geldiğinde ofise bir kahvaltı yapıyor. Orada bir rahatlıyor yani. Sabah kahvaltıya keyifle geliyor. Mesela şimdi herkes eve geçtiği için herkes en çok bunu söylüyor. Ya, ofisteki kahvaltıyı çok özlüyorlar.
Değil mi? Şimdi evde onu hazırla da ye filan. Kim uğraşır?
Evet. Evet, evet. O tarz şeyler oluyor. Tabii onun dışında içecek dolabımız var, yiyecek dolabımız var, diledikleri gibi yiyip içebiliyorlar. Bu tarz onlara keyifli ortamlar çıkarmaya çalışıyoruz. İşte belli dönemlerde bizim aylık sunumlarımız oluyor. Herkes o ay yaptıklarını anlatıyor. Onlardan bir konseptle bir eğlence yapıyoruz. Onlarla saat akşam 9-10'a kadar birlikte vakit geçirip eğleniyoruz. İşte dans oluyor, karaoke oluyor ya da başka eğlenceler oluyor. Böylelikle onlarla iletişimimizi üst düzeye çıkartıp bir problem varsa hemen müdahale edip çözmeye çalışıyoruz. Onların daha aslında istekli çalışabileceğine inanıyoruz. Bizim en azından uyguladığımız strateji bu.
Anladım, süper. Ben özellikle staj programını gerçekten beğendim. Yani bir gerçek proje yaptırıp ve hani sonunda da hem Android hem iOS'a hani uygulama geliştirmiş oluyorlar. Ve bir ekip olarak aslında işte muhtemelen içlerinde arayüzü tasarlayan birisi de oluyor. İşte onun backend'ini yazan, ondan sonra işte uygulamaları yazan, hani farklı farklı disiplinlerden insanlar alıyorsunuz diye tahmin ediyorum staja. Hani orada gerçekten bir çok fonksiyonlu bir ekip, gerçekten böyle bir gerçek çalışma ortamını simüle etmiş oluyorsunuz ve hani bayağı bir öğrenme fırsatı da oluyordur tahminimce. Peki şeyi sorayım, hala stajyer başvurusu alıyor musunuz? Buradan duyuralım eğer alıyorsanız hala.
Çağrı, staj başvurumuzu şu anda kapattık. Hı hı. Çünkü bu yaz ne olacağını şu anda öngöremiyoruz. Biz de herkes gibi içinde bulunduğumuz durumun ne kadar gideceğini, ne kadar süreceğini hiç tahmin edemiyoruz. Ofise ne zaman döneceğiz bilmiyoruz. Ofiste değiliz şu anda. Ofiste olmadığımızdan da uzakta da bir staj programını yürütmek bizim için çok zor olacak şu anda. O yüzden kapattık şu anda programı. Ama LinkedIn üzerinden VL Medya hesabını takip ederse dinleyen arkadaşlarımız, orada sürekli güncellemeleri yapacağız geri geldiğinde.
Tamamdır. Tekrardan açacak olursanız LinkedIn'den takip etsin arkadaşlar o zaman. Şeyleri konuştuk, hani bir oyun şirketinde çalışanları hani nasıl mutlu edilir, nasıl onlar işte şirkete daha böyle hani isteyerek severek gelirler. Bunları konuştuk. Peki aynı zamanda hani senin şeyin de var. TOGET'te başkan yardımcısı rolündesin. Yani Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nde. Yani bu daha VL Medya'ya başlamadan hani orada çalışmaya başlamıştın. Hani birçok oyun geliştiriciyle hem bireysel hem işte şirket halinde, ekip halinde birçok insanla tanışma fırsatın olmuştur. Ve bu alan Türkiye'de özellikle benim gördüğüm kadarıyla belirli başlı bölgelerde böyle gerçekten hani canlı bir komünite var. İşte mesela Ankara'da işte bu Atom çevresinde, Ankara'da Otu Teknokent'te bildiğim kadarıyla var. İşte İstanbul'da belli büyük firmalar ve hani etrafında birçok küçük firma var. İzmir'de de hani böyle güzel gelişmeler oluyor. Ve sürekli bir hevesli bir kitle de var benim gördüğüm. Hani oyun geliştiricisi olayım, işte bir oyun geliştirme stüdyosu kuralım. Farklı çaplarda hani böyle bir tek kişilik de olabiliyor, üç kişilik de işte ne bileyim. Böyle yüzlerce kişilik şirket kurmayı hedefleyenler de oluyor. Hani bu işe girmek isteyenlere oyun geliştirici olmak olabilir, işte oyun geliştirme firması kurmak isteyen olabilir. Ya da işte oyun geliştiricilerine yönelik belki bir ürün geliştirmek isteyen, onlara hizmet etmek isteyen birileri olabilir. Hani ne gibi tavsiyelerin olur? Hani deneyimlerinden paylaşabilirsen süper olur.
Türkiye'de oyun sektörü son zamanlarda inanılmaz büyüyor. Geçtiğimiz yıllarda 1 milyar doları ihracatımız geçti ve artıyor sürekli. Oyun geliştiren firma sayısı da artıyor. Tabii bu son aslında bir 10 yıllık süreç. Bu 10 yıllık sürecin de ortasında yer alanlardan birisi de Animasyon Teknoloji Oyun Geliştirme Merkezi, Atom. Hı hı. Sen de bahsettin o Teknokent'teki Oyun Kuluçka Merkezi. Ben geliştiricilere tabii bu Oyun Kuluçka Merkezi'ne başvurmalarını ve orada mümkünse yer almalarını tavsiye ediyorum. Biz Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği olarak ODTÜ Teknokent'le birlikte Ankara Kalkınma Ajansı'na bir proje başvurusunu yaptık. Ankara Kalkınma Ajansı'ndan onaylanacağını düşünüyoruz projemizin. Bu Ankara'daki oyun ekosistemini geliştirmesi projesi. Bu proje aracılığıyla da o Animasyon Teknoloji Oyun Geliştirme Merkezi Atom'u, ODTÜ Teknokent'teki Atom'u daha da büyüteceğiz. Bu arada daha fazla geliştiricinin yer almasını sağlayacağız. Hedefimiz bu. Ve o geliştiricilerin de oyunlarını geliştirirken uzmanlardan mentorluk ve danışmanlık hizmetlerini ücretsiz almasını sağlayacağız. Böylelikle hem daha fazla oyun geliştirilecek, daha fazla geliştireceği yer verileceği için, hem de bu geliştiren oyunların niteliği artacak. Ve oyunların başarılı olma ihtimali ve daha sonra şirketleşme ihtimali artacak. Hedefimiz bu, Türkiye Oyun Geliştirici Derneği olarak. Daha fazla geliştirici sayısının artmasını istiyoruz. Burada da ben en önemli şeyin her zaman ekip olduğunu inanıyorum. Tek başına birisinin bir şey geliştirip şirket olması çok zor, Çağrı. Ekip olmak çok önemli. Eğer bir girişim kuracaksa birisi yol arkadaşı, kendine çok iyi yol arkadaşı bulması lazım. En az iki tane yol arkadaşı bulmasını tavsiye ediyorum merkezin. Üç kişi olun minimumda. Mesela bizim ortaklarımız altı kişiydi VL Medya'yı kurarken. Hiçbir zaman bundan çekinmeyin yani 3-4-5. Ama kendinize yol arkadaşı bulun. Önemli olan bu. Yani karakteri düzgün, niteliği düzgün, belli niteliklere sahip tabii ki herkesin uzmanlık alanı olacak. Ve daha da önemlisi böyle sorumluluk sahibi birisi. Tabii bunları nasıl anlayacaksın? Birden anlayamazsın ama belli vakit geçirmek gerekiyor bunun için o kişilerle. Doğru kişiler olup olmadığını anlamak için. Ve bunu da böyle ben hemen bir ayda 3 kişiyi buldum, şirket kurdum, yaptım diye düşünmesinler. Biraz uzun soluklu baksınlar bu işe. Oyun geliştirecek kişiler de, diğer şirket kuracak kişiler de. Yani bir ekibi kurmak öyle bir ayda iki ayda olacak bir şey değil. Yol arkadaşlarını bulup ekip kurmak. Ben bunun en az 6 ay 1 sene sürecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. Hem birbirinizi tanıyacaksınız hem birbirinizle vakit geçireceksiniz. Bu süreci verimli atlatırsanız eğer sonunda başarılı olma ihtimaliniz artar. Daha oyunun ya da ürünün ne olduğunu hiç konuşmadım bile fark ettiysen.
Aynen.
Bunlar çünkü sonraki aşama. Geliştirme aşaması, pazara sunma aşaması. Bunların hepsi sonraki aşama. Ama oyun geliştireceklerse bizim de destekçisi olduğumuz Animasyon Teknoloji Oyun Geliştirme Merkezi Atom'a başvurmalarını tavsiye ederim. Türkiye Oyun Geliştirici Derneği olarak da firmalarımızın sayısı artıyor. Üyelerimizin ihracatları artıyor. Bizim için çok çok önemli bu çağrı. TOGET üyelerinin hemen hemen hepsi %95 üzeri ihracat yapıyorlar.
Süper.
Yani ülkeye katma değerli döviz getiriyorlar. Bu bizim için çok değerli. Çünkü kullanıcılar doğrudan yurt dışında. Ben bu arada onu da ekleyeyim çağrı. Oyun sektörünü temsilen geçtiğimiz aylarda Yazılım Sanayicileri Derneği, YASAD, İstanbul merkezli bir yazılımcıların bir araya geldiği bir dernek. Yazılım Sanayicileri Derneği YASAD. Orada da oyun sektörünü temsilen yönetim kuruluna seçildim. Orada yönetim kurulu üyeliği görevini devam ediyor. Burada da oyun sektöründe edinmiş olduğumuz bilgi birikimini yazılımcı arkadaşlarımızla paylaşıp onlardan da yine bilgi birikimlerine faydalanıp bir sinerji yaratmayı hedefliyoruz. Sektörler olarak da bir arada hareket etmeye çalışıyoruz. Ben bu STK'ların işlevinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Birileri bu görevlere soyunuyorlar ama doğru şirketler, doğru kurumlar bu işi yaptığı zaman kamuda da iletişim iyi oluyor, doğru destekler alınıyor ve oyun sektöründe örneğinde gördüğümüz gibi şirketlerin hızlı büyümesi peşine gelebiliyor. Çünkü bizim de Ticaret Bakanlığı'ndan aldığımız çok destekler var oyun firmalarına. Hı hı. Komisyon desteği var, personel desteği var, reklam tanıtım pazarlama desteği var. Bu tarz destekler de bizim firmalarımızın büyümesini hızlandırıyor tabii.
Aynen, aynen. Özellikle hani bu işte destekler olsun, dernekler, komüniteler. Hani bunlarla iç içe olmadığın zaman bunların çoğundan bir haber oluyorsun muhtemelen. Ve hani atıyorum derneklere gittin ya da işte STK'lara gittin, Atom gibi yerlerde bulundun. O zaman zaten hani kendine bir ortak, işte yol arkadaşı birlikte bir işe girişeceğin birini bulma ihtimali de aslında direkt artıyor. Yani hani böyle evde oturduğun yerden, internetten ortak bulmak çok daha zor. O yüzden böyle yerlerde sürekli bulunmak gerekiyor bence de.
Çok çok güzel söyledin bunu. Yani sürekli hareketli olmak lazım. İşte etkinliklere katılmak lazım, insanlarla tanışmak lazım. Yoksa dediğin gibi yani yetkinlik sahibi birisini bulup da bir girişim yapman çok zor. Yalnız kalırsın.
Aynen, aynen öyle. Çok teşekkürler. Bu YASAT yönetimi de umarım yine hani böyle artık İstanbul'a açılmış biraz oluyorsun herhalde. Orada da güzel işler başarırsınız umarım. YASAT ilk kez duydum. Hani TOGED'i biliyordum zaten hani önceden beri de. YASAT yeni mi kuruldu yoksa eskiden beri var mıydı?
YASAT'ın geçmişi çok eski aslında. Sanırım 25 yıllık bir dernek. İstanbul'da çok fazla üyesi var. 400'e yakın üyemiz var YASAT'ta. Yani güçlü ve etkili bir dernek. Biz oyun sektörü olarak da orada yer alacağız. Ya yazılımcılarla birlikte böyle güç birliği yapacağız. Öyle düşün.
Anladım, süper. Süper. İstanbul merkezde olduğu için muhtemelen çok haberim olmamış olabilir.
Evet, evet.
Şeyi sorayım şimdi, bir de siz de işte bu koronayla birlikte uzaktan çalışmaya başladınız herhalde, bir 2-3 haftadır uzaktan çalışıyorsunuz. Hani bu genel olarak nasıl bir deneyim oldu? Oradan hani böyle öğrendiğiniz işte çalışma tarzı ile ilgili olsun, şunlar işimize yaradı, şunlar işimize yaramadı gibi şeyleriniz oldu mu, çıkarımlarınız? Hani bunları da yine uzaktan çalışan, uzaktan çalışmakta zorlanan şirketlere, ekiplere bilgi olması açısından güzel olur.
Çağrı, biz aslında birçok şirket eve geçmeye kararı almadan hiçbir risk almayalım dedik ve direkt geçtik. Daha ortalıkta hiçbir vaka yoktu herhalde biz geçtiğimizde. Çok hızlı geçtik. Yani biraz öngördük vakaların gelişini. Ve çok ani geçtik. Cuma günü karar aldık. Hemen herkes eşyalarını topladı, dağıldık. Pazartesi günü evden başladık. Biz Slay'in ücretli versiyonunu kullanıyorduk şirket olarak. O yüzden geçişte yeni bir ürüne ihtiyacımız olmadı. Slack çünkü her şeyi sağlıyor bize. Herhalde dinleyicilerin birçoğu da Slay'i duymuştur. Çünkü ücretsiz versiyonları da var. Hmm. Ücretsiz versiyonu kullandığımız için bayağı bir bizim işimizi kolaylaştırdı o. Biz bu 2 haftalık sürecin sonunda çalışanlarımıza bir anket yaptık. Nasıl geçiyor diye. Tabii kendi gözlemlerimiz var ama onlardan da dinlemek istedik bu süreci. Genelde onlardan da duyduğumuz en önemli nokta şu oldu. Toplantıların daha kısa sürdüğü çağrı. Biz çünkü Türk milleti olarak yüz yüze toplantıları çok seviyoruz herhalde. Vakit geçirmeyi birlikte seviyoruz. Bizim ofisteki toplantılar çok daha uzun sürüyormuş. Onu fark ettik bu süreçte. Online toplantılar daha hızlı oluyor. Tabii oradan bir operasyonun hızlandığını söyleyebiliriz. Uzaktan çalışmamıza rağmen toplantıların daha verimli olması bizi biraz hızlandırdı diyebiliriz. Onun dışında adaptasyonda hiçbir zorluk yaşamadık. Tabii yazılım şirketi olduğumuz için önümüzde hiçbir engel yok. Ama bir sosyalleşmenin şeyi var insanlara, biliyorsun, bir artısı var. Ondan mahrum oluyoruz bu durumda. Bir de ekstrem durum bu çağrı. İnsanlar akşam da gezmeye çıkamıyorlar. O da tabii insanların psikolojisine biraz etkiliyor ister istemez. Onun dışında biz sürekli toplantılarla, küçük ekipler arasında toplantılarla süreci yürütüyoruz Slack üzerinden ve şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık. Umarım çok uzun sürmez ama bu süreç hızlı bir şekilde sonlanır diye düşünüyoruz. Ama bir problem yaşamadık şu anda ev ortamında da.
Anladım, süper. Sevindim. Slay'in yani mesela şeyleri, toplantıları da mı Slack üzerinden yapıyorsunuz?
Evet. Toplantıları da Slack üzerinden yapıyoruz.
Hmm, anladım. Tek bir çözüm işinizi gördü yani.
Evet. 15 kişilik bir limit var sanırım. Öyle hatırlıyorum. Ama zaten ekipler genelde 15 kişiyi doldurmuyor. Yani 2 ekip toplantı yaptığında. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyoruz.
Anladım, süper. Genelde birçok ekip Zoom'a geçti ama tabii Slack'in paralı versiyonunda sanırım hani o video konferans var. O işinizi gördü, anladım.
Evet, fazlasıyla, aynen, aynen Çağrı.
Anladım, süper. Çok teşekkürler. Bu tavsiyeler için bayağı bir içgörü paylaşmış oldun böylece. Hani hem uzaktan çalışma yönelik hem oyun geliştiricilere ve aynı zamanda girişimciliğe hani hevesi olanlara, hem de bu insan kaynakları şey, çalışan memnuniyeti, çalışan mutluluğu diyeyim konusunda bayağı bir konuşmuş olduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi son sorularıma gelmeden önce genelde artık son zamanlarda konuklarıma hep sorduğum bir sorum var. Onu sorayım. Kariyerinde en çok zorlandığın ve en keyif aldığın yerler neler oldu? Hani bu bir spesifik bir durum olabilir, bu proje olabilir.
ODTÜ Teknokent'te firmaların ofis tahsisinde aslında biz yapıyorduk. Orası bayağı zor bir yer çünkü herkes ofis istiyor. Ve orada gerekiyor. Orada biz kendimiz bir model geliştirmiştik. İşte ihracata belli bir puan veriyorduk. Üniversite sanayi işbirliğine belli bir puan veriyorduk. Ya da TÜBİTAK'ta puan veriyorduk. Yani bunların hepsini belli katsayılarla bir modelleme yapmıştık. Ve firmalara girdiği verilere göre onlara bir puan çıkarıyorduk. İlginç çok zor oluyor tabii. Çünkü herkes en iyi şirketin kendi şirket olduğunu düşünüyor. Haklı olarak kendi emekleriyle kurup büyüttüğü şirketi çok değerli görüyor. Ve hepsi de değerli şirketler tabii ki. Ama orada bir tane ofis varsa bir firmaya verebiliyorsun. Orada onu açıklayabilmek, doğru firmaya verdiğimize ikna olmak ve bunu da firmalara söylemek bayağı zordu yani. Zorlu bir süreçti. Tabii öğretici ama bir yandan da sıkıntılı bir süreçti Çağrı. En böyle keyif aldığım yerde aslında yine tabii belediyede çalışmak çok keyifli. İnsanlarla ben iletişimi de seviyorum. Çağrı'yla iletişimmek çok keyifli. Yani bu birçok insanla sürekli tanışıyor olmak da ama Teknokent'te yine yeni şirketlerin kuruluşuna şahitlik ediyor olmak benim için farklı bir şeydi, aslında tecrübeydi. Dediğim gibi işte Onedio'nun kuruluşuna tanıklık ettim, BLM'lerin kuruluşuna tanıklık ettim ve bunun gibi sayamayacağım şimdi birçok şirket var. Onların büyüdüm, büyümesini de şahit oldum. Aynı zamanda birçok vatan arkadaşım da oldu. Arkadaşım diyorum, onlarla zaman içerisinde arkadaş oluyorsun. Bu tabii çok unutulmaz anlardı benim için, çok keyifli anlardı kariyerim boyunca.
Aynen, ben de hatırlıyorum yani şey, hem o ofis verme maceralarını hani Kübra'dan duyduğum kadarıyla bayağı şey, yani bir puanlama sisteminiz vardı, bir de işte sürekli böyle arıyorlar, soruyorlar, işte ziyarete geliyorlar falan, yani gerçekten kolay bir süreç değil o seçim süreci. Ve hani şey, ben de startuplarda çalışırken o büyüme süreci, işte bir startup'ın kirden yavaş yavaş ilerlemesi, işte yatırımlar alması falan. Direkt o startup'ı kuran kişi olmasanız bile hani ona destek veren bir şekilde yanında bulunan birisi olduğunuzda bile güzel bir heyecan yaşıyorsun hakikaten. Son olarak da iki tane sorum var. Yine herkese sorduğum. İlki, bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Hangi kanaldan sana ulaşmalarını tercih edersin? İkincisi de dinleyenlere vermek istediğim bir mesajın, bir çağrın, bir call to action'ın var mıdır?
Beni dinleyenler LinkedIn üzerinden bana ulaşabilirler. Bağlantı isteği gönderip oradan mesaj atabilirler. Aktif olarak kullandığım platform LinkedIn. Diğer platformları kullanmıyorum. Oradan da bana mesaj gönderip ulaşabilirler. Sürekli takip ediyorum LinkedIn'i. Bir mesaj da şunu söyleyebilirim Çağrı. Yani yapmak istedikleri ne varsa onunla ilgili harekete geçsinler. Eylemde bulunsunlar. Bir düşüncede kalmasın hiçbir şey. Fikirde kalmasın. Yani sürekli düşününce ve uygulamaya geçirmeyince insan kendisi de morali bozulabiliyor. Hayata geçmeyen şeyler neticesinde. Yani bu girişim de olabilir ya da iş değiştirmek olabilir. Mevcut işte farklı bir şey yapmak olabilir. Hepsini katabilirsin buna. Ama bir harekete geçip bir aksiyon almasını herkese tavsiye ediyorum. Yani böyle sürekli söylenip mızmızlanan olmak yerine bir şeyleri deneyen birisi olmalarını tavsiye ederim.
Çok teşekkür ederim Özgür. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. İkimiz de evden çalışırken böyle hemen bir mesai sonunda araya sıkıştırmış olduk. Tekrardan teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Çağrı, davet ettin. Çok keyifli bir sohbet benim için de. Tekrar teşekkürler.
Teşekkürler. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Nisan ayının ilk bölümü olduğu için geçtiğimiz ay, yani Mart ayının çekilişini de hemen yapmak istiyorum. Mart ayında iki tane yorum gelmişti. İlki Selocan Hobarahey isimli kullanıcıdan Apple Podcast'te geldi. 5 yıldız vermiş. Öncelikle teşekkür ederim. Sevgili Çağrı, podcastlerini beğenerek takip ediyorum. Bana bazı konularda gerçekten faydası oldu. Ayrıca farklı alanlardaki şirketleri ve çalışanları tanıma fırsatı yakalıyorum. Başarılarının devamını dilerim demiş. Teşekkür ediyorum Selocan Hobarahey'e. İkinci yorum da yine Apple Podcast'te Kübizm kullanıcısından gelmiş. O da 5 yıldız vermiş. Yazılım ve girişim ekosistemlerini tanımak için çok ideal bir podcast. Sıkılmadan dinliyorum. Hep devam etmesi dileğiyle demiş. Kendisine de teşekkür ediyorum. Çekilişimi az önce yaptım yine Google Sheet'imde ve Selocan Hobarahey kazandı. Kendisi bana ulaşabilirse merhaba@çağrısarigoz.com, yani cagirisarigoz.com adresini e-mail atarsa ya da bana herhangi bir sosyal medya platformundan ulaşırsa kendisine hediyesi olan Twin Science robotik sanat setini yönlendireceğim. Bu hediye için de Twin Science'a tekrardan teşekkür ederim. Twin Science'ın hikayesini merak ediyorsanız 40. bölümde kurucusu Ağustos'ta Altıntaş Güray'ı konuk almıştım. Bu bölümü dinlemenizi de tavsiye ederim. Nisan ayının çekilişinde ise 18. bölümümde konuk aldığım Görkem Çağlar Sayan'ın kurduğu Atlas English Vocabulary uygulamasının 1 yıllık ücretsiz premium üyeliğini çekilişi kazanan kişiye hediye edeceğim. Apple Podcasts, Ekşi Sözlük ya da Podchaser üzerinden Charles Arıgöz Podcast'te yorum yaptığınızda direkt çekilişe katılma hakkı kazanıyorsunuz ve her ay sonunda çekilişi kazanan bir kişiye ödülünü gönderiyorum. Mayıs ayının ilk bölümünde tekrardan bir çekilişte buluşmak üzere. Bölümü kapatmadan önce sizi Made in Turkey podcastinden Levent Aşkan'la baş başa bırakıyorum.
Herkese selam. Öncelikle Çağrı, bizi ağırladığın için teşekkürler. Made in Turkey podcastinde neler konuştuğumuzu anlatmadan hemen hikayesini aktarmak istiyorum. Bir gün Doğan Akdağ ile otururken, ya bizim ülkemizden güzel şeylerin çıktığını, güzel projelerin çıktığını fakat bunu kimsenin paylaşmadığını gördük. Güzel projeler oluyordu. Bu e-ticaret alanında vardı, oyun sektöründe vardı, yazılım alanında vardı. Fakat kimse hikayesini aktarmıyordu. Bu konuştuğumuz dönemde dövizin yükseldiği, şikayetlerin arttığı, herkesin böyle yapıcı değil de yıkıcı olduğu bir moddu. Biz dedik ki, şikayetçi olmayalım, üretken olalım, yıkıcı olmayalım, yapıcı olalım ve bu tarz firmalara ulaşıp onların hikayelerini aktarmaya çalışalım. Yavaş yavaş bu tarz firmalara ulaştık ve şimdi 23. bölümümüzü de yayınlamış olduk. Umarım bu devam edecektir. Umarım Türkiye'den yurt dışına satış yapan firmaların sayısı azalmayacak. Hatta biz yetişemeyeceğiz ve podcastimiz de devam edecek. Budur temennimiz. Kanalımıza ulaşmak isterseniz Spreaker, Spotify ve iTunes platformları üzerinden Made in Turkey yazarak kanalımıza ulaşabilirsiniz. Sorularınız veya talepleriniz olursa da bize selam@madeinturkey.xyz adresinden veya twitter.com/madeinturkeyxyz URL'sinden ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler, sevgiler.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.